Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Altı Aralık Salı sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kafa Radyo'da Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sevgili dinleyiciler, sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle bize katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlayalım. Maalesef bir şehit haberi geldi. Binbaşı Mehmet Duman şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Devlet Bahçeli'den gelen bir açıklama var. Bir anket yapılsa, bana sorsalar altılı masa için kim aday olsun, tercihim sınıf arkadaşım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Biraz sonra bunların detaylarına bakacağız. Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şikayetçi olacağını söylüyordu. İki gündür bu konu gündemde. Neyle ilgili, nasıl şikayetçi olacağını da açıkladı. Buna da yer vereceğiz. Tabii bu arada şunu söyleyelim. Ali Babacan'dan, Ahmet Davutoğlu'ndan gelen birçok açıklamalar var. Onlara da yer vereceğiz program içerisinde. Bütçe görüşmeleri başladı sevgili dinleyiciler. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları vardı. Aynı zamanda kürsüye CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı ve onun açıklamaları da vardı. Karşılıklı atışmalar derken bir gerginlik. Bayağı yine bütçe görüşmelerinde alışık olduğumuz görüntüler, istemediğimiz ama alışık olduğumuz görüntüler, birbirlerine giren milletvekilleri oldu. Enflasyon verileri dün açıklandı biliyorsunuz. TÜİK %84 dedi. Enflasyon araştırma grubu %170 diyor ki tüm bu detaylara birazdan yer vereceğiz. Aynı zamanda asgari ücretle ilgili beklentiler de var. DİSK'in asgari ücret teklifi 13.200 lira mesela. Başka teklifler de var. Onlara da yer vereceğiz. Bu arada memur maaşlarında ne kadarlık bir artış olacak? Şu anki enflasyon verisine göre bu da hesaplandı. Buna da bakacağız önümüzdeki dakikalarda. Bu arada CHP'den TÜİK verilerine tepki var sevgili dinleyiciler. Şimdi tüm bunların dışında alışveriş poşetine bir zam talebi var ki bu herhalde gündemi daha çok meşgul edecektir. Birazdan bundan da bahsedeceğiz. Ama önemli bir başlık var. Eczanelerde ilaç stokları eriyor. Eridi diyorlar eczacılar. Uzun süredir buna zaten dikkat çekmeye çalışıyorlar. Bir içki grubuna daha zam geldi. Dün Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş bunu paylaştı, açıkladı sevgili dinleyiciler. İsveç'ten gelen bir, İsveç Başbakanından gelen bir açıklama var ki aslında Türkiye lehine yapmış olduğu bir açıklama terörle ilgili. Buna da yer vereceğiz önümüzdeki dakikalarda. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturmayla ilgili bir açıklama geldi ki cuma gününe kadar bu soruşturmanın tamamlanacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi açıklama. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutukluluğuna itiraz vardı. Bu itiraz reddedildi. Bu da bir başka başlığımız. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kimyasal madde paniği yaşandı. Ekiplerin incelemesi vardı. Biraz sonra buna da mümkün olduğunca, vaktimiz el verdiğince yer vereceğiz. İran devlet medyasından ahlak polisi yalanlaması geldi. Şöyle söyleyelim, ahlak polis birimi kapatıldı deniyordu. İşte buna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ardından yetkililer bunu doğrulamadı. Şimdi bir yandan dünya bunu konuşuyor. Türkiye Futbol Federasyonu binasına saldırı davasında sanıklar hakim karşısına çıktılar. Hatta birisi sanıklardan gülerek cevap verdi. Çok büyük bir tesadüf dedi. Dünyanın hiçbir yerinde 9 milimetre mermiyle 150 metreden nokta atışı yapacak adam yok dedi. Yani bir hedef gözetmediklerini, Türkiye Futbol Federasyonu binasını bile görmediklerini ifade ettiler. Bu silahı ateşlerken. Hemen bir de Dünya Kupası'na bakalım sevgili dinleyiciler. Neler oluyor? Dün aslında Japonya bir sürpriz yapar mı diye beklenti vardı. 1-0 öne geçmişti, 1-1 olmuştu. Sonra penaltılar, 3-1 Hırvatistan galip geldi. Japonya'yı Hırvatistan geçti. Ve Brezilya, Güney Kore'yi çok rahat geçti diyebiliriz. Zaten maç ilk yarıda neredeyse bitti diyebiliriz. Sonrasında bir gol geldi Güney Kore'den ama 4-1 sona erdi. Dolayısıyla turu atlayan takım Brezilya oldu son 16 turunda. Ve bugünün programına baktığımızda bu akşam saat 18'de Fas-İspanya maçı var. Ve saat 22'de de Portekiz-İsviçre ile karşılaşacak. Dolayısıyla son çeyrek finalistler bu akşam belli olacak sevgili dinleyiciler. Bir de hemen döviz tablosuna bakalım. Bakalım bugün durum nedir? Dolar şu anda 18 lira 63 kuruş. Euro'da 19 lira 54 kuruş karşılığını görüyoruz. Gram altın 1060 lira, serbest piyasada bundan daha yukarıdadır tabii. Çeyrek altın da öyle, 1705 lira görünüyor ama serbest piyasada biraz daha yukarıdadır. Borsa İstanbul'a baktığımızda BIST 100 endeksi 4957 puanda. Bakalım bugün 5000'e doğru gider mi gitmez mi, bunu göreceğiz. Bitcoin'i tam 17.000 dolar seviyesinde görüyoruz. Bir miktar 17.000 doları geçmişti ama şu anda 17.003 dolar seviyesinde Bitcoin sevgili dinleyiciler. Başlıkları kısaca böyle toparlamaya çalıştık. Bunların dışında aktaracağımız haberler de olacak tabii ki. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama hemen programın başında bir kez daha saygıyla rahmetle analım. Komando binbaşı Mehmet Duman şehit düştü. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin döşemiş olduğu el yapımı patlayıcı infilak etti. Maalesef şehit oldu binbaşı Mehmet Duman. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Özellikle yakınlarına, tabii ki en başta ailesine ama silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz programın başında. Sevgili dinleyiciler, bütçe görüşmelerinin başlayacağını biliyorsunuz. Haber vermiştik size dün sabah saatlerinde ve şunu da söyledim. Tahmin edersiniz ki bütçe görüşmeleri ne zaman olsa Türkiye'de sürekli kavga dövüş olur. Sürekli bağırış çağırış, sürekli hakaret. Bunları hep görmeye alışık bir toplumuz. Bir milletiz. Dün de benzeri oldu. Yani acaba olmaz mı? Hani bu sefer farklılık olur mu falan diye böyle bir masum beklenti içine girdim ama o beklentinin çok masum olduğunu anladım. Öncesinde ilk konuşmayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Bir bilgi paylaştı. Daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktığında AK Parti sıralarından tepkiler vardı. Biraz ortam gerildi. Daha sonrası derken ortam iyice gerildi ve milletvekilleri birbirine girdi. Yani AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi. İşte araya giren diğer vekiller bu kavgayı ayırdı. Yani eskiden böyle işte ne bileyim uzak doğudan oradan buradan bir yerlerden meclis görüntüleri gelirdi ya, tam o kıvama geldik yani. Özellikle bu bütçe görüşmelerinde daha çok oluyor. Dün de söyledim, yine söylüyorum, bütçe görüşmesi diyoruz ama yani bütçe görüşmeleri tabii ki yapılacak. Ama bütçe görüşmeleri içerisinde bütçe dışında birçok konudan da bahsediliyor. Tabii bütçeye etkisi olan olmayan birçok konu gündeme geliyor. Bu konuları da önümüzdeki günlerde çokça göreceğiz. Mesela şöyle söyleyelim, Kemal Kılıçdaroğlu dün yapmış olduğu konuşmada yurt dışından gelen paralardan bahsetti. Yani şunu söylüyor, siz dediniz ki diyor bir yasa çıkarttınız, getir parayı, ben nereden getirdiğini sormayacağım. Bunu diyor en güzel kullananlar uyuşturucu satıcıları oldu diyor. Bu paraları getirdiler diyor. Ve siz bu paraları sorgulamadınız, sorgulamıyorsunuz diyor. Uyuşturucu kaçakçılarının tamamının paralarını getirin Türkiye'ye, ne yaparsanız yapın dediniz diyor. Şimdi bunun üzerine işte Fuat Oktay da çıktı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir cevap verdi. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan daha sert bir cevap geldi. Şöyle söyledi, bakan ispat etmezse şerefsizdir diye bir açıklama yaptı. Şimdi daha önce de bu konu gündeme gelmişti. Yine bu konuda çok büyük bir gerginlik yaşanmıştı. Yine aynı şekilde bir gerginlik şu anda yaşanıyor. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 50 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonda 400 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bu sabah saatlerinde, dün de sabah erken saatlerde İçişleri Bakanı bir açıklama yapmıştı canlı yayında televizyonlarda. Yine bu sabah da böyle bir basın toplantısı yaptı. Yine canlı yayında açıklamaları oldu sabah erken saatlerde. Dediğim gibi 400 kişinin gözaltına alındığını söyledi 50 ilde. Suç örgütleri diyor, yani mafya benzeri suç örgütlerinden bahsetti. İşte mesela restoranlara gidip, barlara, kulüplere gidip hesap ödemeyen, oralardan haraç isteyen, haraç alamadıkları için orada olay çıkartan, olay çıkarttıktan sonra da bak işte biz burada olsaydık burada bu olay çıkmazdı diyen benzer tipleri topladıklarını ifade etti İçişleri Bakanı sabah saatlerinde yapmış olduğu toplantıda, basın toplantısında, canlı yayında sevgili dinleyiciler. Dün sabah da işte benzer bir açıklama yapmıştı. Muhtemelen böyle sabaha karşı yapılan operasyonlar, yani şafak operasyonları öyle söyleyelim. Şafak operasyonu bu baskınlar ve ardından da erken saatte hemen İçişleri Bakanı'nın bilgilendirmesi şeklinde. Belki yeni bir süreç, yeni bir dönem, sabah erken saatlerdeki bu bilgilendirmeler. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Çok fazla haber var. Mümkün olduğunca hepsini paylaşacağız. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başörtüsü teklifiyle birlikte bu anayasanın 41. maddesine hangi maddenin ekleneceğini açıkladı. O da şu: evlilik birliği kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir maddesi. Kadınla erkeğin evlenmesiyle kurulabilir maddesinin ekleneceğini söylemiş. Hatta biliyorsunuz işte bu hafta meclise gelecek falan denmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta haftaya mecliste olacak dediğinden bu yana neredeyse 2,5 ay geçti. Daha meclise yeni geliyor veya bu madde yeni açıklandı, öyle söyleyelim. Evlilik birliği kadınla erkeğin evlenmesiyle kurulabilir diyor ve böyle bir kısıtlama, yani kısıtlama derken işte yurt dışında çeşitli farklı evlilik türleri olabiliyor ya, o nedenle Türkiye'de bu olmasın diye bir engelleme oluşturmak adına böyle bir madde eklenecek, görünen o. Mithat Sancar'dan bir açıklama geldi sevgili dinleyiciler. Bu bütçe sizlerin son bütçesidir diyor Mithat Sancar, HDP eş genel başkanı, meclisteki bütçe görüşmelerinde. Bu bütçe bir seçim bütçesidir diyor aynı zamanda ve son bütçedir diyor. Sizlerin tabelaları depolara inecek, çürümeye terk edilecek. Küçük ortağının da değersiz yalnızlığının müjdecisi bir bütçe olacaktır diyor. HDP kanadından da böyle bir açıklama geldi mecliste. Peki altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Şimdi bu konuşuluyor. Yani bu konuşuluyor derken uzun süredir hepimiz bunu merakla bekliyoruz, öyle değil mi? Son dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu ismi biraz daha ön plana çıkıyor gibi, görüntü o. Ama tüm bunlarla beraber bilinmez. Son anda belki bir sürpriz bir isim aday çıkartılabilir. Bir yandan böyle bir sürpriz de bekleniyor. Ama bununla ilgili işte bir anket yapılacak iddiası ortaya atılmıştı. Yani böyle bir anket yapılacak, bu ankete göre karar verilecek deniyordu da buna ilişkin Devlet Bahçeli topa girdi. Yani şöyle topa girdi, dedi ki yani bir anket yapılacağı söyleniyor. Bu anket bana gelse ben ne derim biliyor musunuz diye kendisi sordu. Merak ediyor musunuz dedi hatta. Tabii karşısındaki muhabir de evet, kime oy verirdiniz, kimi tercih ederdiniz dedi. Oy verirdiniz demeyelim de, tercihim sınıf arkadaşımdır dedi. Hatta bunun üzerine muhabir hemen bu bilgiye sahip olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu mu diye sordu. Ben dedi isim vermiyorum, sınıf arkadaşım diyorum dedi. Şimdi sınıf arkadaşım deyince netice itibariyle aynı üniversiteden tabii Kemal Kılıçdaroğlu hemen akıllara geldi doğal olarak. Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti netice itibariyle. Peki yani gerçek mi değil mi? Bir espri mi, bir ciddiyet içeriyor mu? Yani şu manada, yani o olsun kazanamaz, o nedenle mi böyle bir tercihi var, yoksa o masa içerisinden en olabilecek isim odur, o olmalıdır manasında mıydı? Şimdi bu çok havada kaldı böyle, ama belki de bir ironi içeriyordu Devlet Bahçeli adına düşünecek olursak. Şimdi Ali Babacan'dan, Deva Partisi'nden gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. İYİ Parti kastederek masayı terk et demişti, hatırlıyorsunuz. Bunu hatırlatıyor Ali Babacan. Diyor ki Sayın Erdoğan yanına yeni ortaklar arıyor. Bizim altılı masanın partilerinden bir partiyi denedi, olmadı. İkinci partiyi denedi, olmuyor. Bakalım altılı masadaki partilerden kime nasıl bir şey yapacak? Belli ki ortağından memnun değil diyor Ali Babacan'ın böyle bir açıklaması var sevgili dinleyiciler. Tüm bunlarla beraber hemen bakalım Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamıyla partiye gelin teklifi yapıldığını söyledi. Diyor ki kurucularımıza bize gelin çağrısı yapılıyor diyor. Yani Gelecek Partisi'ne de böyle bir teklif geldiğini ifade ediyor ki zaten Ali Babacan da bunu kastediyor. Yani İYİ Parti'ye gittiler, olmadı. Gelecek Partisi'ne şimdi geldiler, olmuyor. Bundan sonra hangi partiye nasıl bir teklifle gelecekler acaba diyor, bunu soruyor. Bu arada Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şikayetçi olacağını söylüyordu ya. Şimdi iki gündür aşağı yukarı bu konu gündemdeydi aslında. Neden ve nasıl şikayetçi olacağını açıkladı. Dedi ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağız. Onun için Tayyip Bey'den davacı olacağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Dikenden Altan Sancar'a konuşmuştu. Tam 20 yıl birlikte siyaset yaptık. Hiç bu noktaya gelebileceğimi düşünmedim diyor. Tayyip Bey maalesef çok ihtiraslı bir arkadaş. Bulunduğu noktaya göre fikir ve düşüncelerini değiştiriyor. Biz bunu gördük. Geçmişte de oldu. Kendisi kongrede gitti. Erbakan hocamızın karşısındaki listede yer aldı. Daha sonra Tayyip Bey olduğu takdirde seçimi kazanabiliriz kanaati hakim olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu ve kazandı. Erbakan Hoca veto etmedi ki istemeseydi olamazdı. Ama buna rağmen kendisinin Erbakan hocamıza karşı takındığı tavır ne insanidir, ne siyasidir, ne ahlakidir diyor. Böyle bir şikayeti var Temel Karamollaoğlu'nun. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dün sabah saatlerinde biz yayındayken bir tramvay kazası haberi gelmişti. Tramvayla bir YTT otobüsü çarpışmıştı hatırlarsanız. İlk gelen bilgi iki yaralı olduğu yönündeydi. Dinleyicilerimiz daha fazla yaralı olduğunu söylüyorlardı. Ama biz tabii daha çok resmi bilgilere dayanarak haber yaptığımız için bu şekilde vermiştik. Ama daha sonrası biliyorsunuz önce 24 yaralı dendi. Daha sonra başka bir açıklama geldi. Toplamda 33 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İşlerinde ağır yaralılar da var. Geçmiş olsun. Umarız ağır yaralılar dahil tüm yaralılar bir an evvel sağlıklarına kavuşurlar. Evlerine, ailelerine dönerler. Dileğimiz o. Tramvayın kırmızı ışıkta geçtiğini söylüyor otobüs şoförü. Kurallara ben tamamen uydum. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeyim diyor. Halindeydim diyor. Bu arada şoföre alkol uyuşturucu testi de yapılmış. Bunların hepsi temiz çıkmış. Şimdi sinyalizasyonda mı acaba bir hata var? Bu konuşuluyor. Vardı. Bir iddia ortaya atıldı. Bir haftadır sinyalizasyonda hata var diye ama gerçek mi değil mi bir yandan bu araştırılıyor, soruşturuluyor. Doğal olarak soruşturulacak. Devam ediyoruz. Şimdi ekonomiyle ilgili haberlere geçeceğiz. Yani enflasyon haberleri, asgari ücrete zam ne kadar olacak, memurun acaba alacağı zam ne kadar olacak bu Kasım ayında açıklanan enflasyon verilerine göre, bunlardan bahsedeceğiz. Ama tüm bunlardan daha hassas bir noktamız var ki bizim alışveriş poşeti. Yani bu naylon poşetler var ya bunlar. Bunda hassasız değil mi? Yani gidiyoruz peynir mesela 100 liradan 170 liraya 180 liraya çıkmış. Hani bundan şikayetçiyiz evet ama o peyniri aldıktan sonra alışveriş poşetine 25 kuruş ödemek bize çok zor geliyor değil mi? Şimdi o 75 kuruş olacakmış. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, Türkiye Perakendeciler Federasyonu alışveriş poşeti fiyatının 25 kuruştan 75 kuruşa yükseltilmesi için talepte bulunmuş. Bulunmuş da acaba ne olacak? Hatta şöyle talebe gerekçe olarak çevre kirliliğini göstermişler. Yani poşet üretim maliyetinin kalitesine göre 1 liraya kadar yükselebildiğini ifade etmişler aynı zamanda. biliyorsunuz o 25 kuruşa çıkınca poşet alımları biraz azaldı. Yani kasaya gittiğimizde markette falan işte 5 poşete sığdırıyorsak şimdi 3 poşete 2 poşete sığdırmaya çalışıyoruz ya. O nedenle tabii poşet kirliliği biraz azalmıştı. İddia şuydu, 4 yılda plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atık oluşuyordu. Ancak bunlar işte engellendi. 23 bin ton sera gazı salınımı da engellenmiş oldu. Tabii bu açıdan önemli bakıldığında. Ama 25 kuruştan 75 kuruşa çıkar mı? Çünkü alışveriş torbası gerçekten böyle bir kırmızı çizgimiz havasına bürünmüştü. Şimdi seçim öncesinde böyle bir şey yapılır mı? Onu bilmiyorum, göreceğiz. Ama biz gelin enflasyona bir bakalım. Enflasyon TÜİK dedi ki %84.39 yıllık enflasyon. Tabii burada baz etkisi var. Yani geçen yılın Kasım ayındaki artıştan dolayı bir baz etkisi bekleniyordu. Yani bu yılla oranla kıyaslandığında 12 ay öncesine gittiğimizde baktığımızda bir baz etkisi bekleniyordu. Bir miktar düşüş yani bekleniyordu. %85.51'di biliyorsunuz. Ekim ayında baktığımızda Kasım'da şimdi 84.39 olarak geldi. Tabii Kasım ayında aylık 2.88 arttı bu arada enflasyon. Ama yıllık bazda baktığımızda 84.39 olarak görüldü. Peki tüm bunlarla beraber ENAG'dan gelen bir açıklama vardı ki biliyorsunuz enflasyon araştırma grubu, bağımsız bir grup. 12 aylık enflasyonu %170.7 olarak açıkladı. %170.7. Kasım'da %4.24'lük bir artış oldu diyor. ENAG'dan gelen açıklama bu şekildeydi. Kasım ayında fiyatı en çok artan ürüne baktığımızda %17.58'de tereyağı olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. En fazla fiyat düşüşü %5.56 ile çocuk giyim eşyasında görülmüş. Bu arada şimdi ürünler dışına çıkıp genele baktığımızda en fazla artışın ulaştırmada olduğunu görüyoruz. En yüksek ana grup ulaştırma olmuş. Bir önceki yılın aynı ayına göre %107.03 oranında artmış. Tahmin edersiniz yani ulaştırma neden arttı? Hem ulaştırma giderleri arttı. Yani hem araçların giderleri, servis bakım maliyetleri arttı. Hem çalışanların maliyetleri arttı. Hem de akaryakıt. Yani akaryakıt fiyatları arttı. O nedenle yani %107 TÜİK'te bile %107 görünmesi gayet normal. Şimdi Nurettin Nebati bu durumdan memnun. Yani %84 olan faizle ilgili verdiği mesaj baz etkisiyle enflasyon düşüş trendine girdi dedi. Yani bundan sonra düşüş trendine girdi diyor netice itibariyle Nurettin Nebati. Tabii düşüş trendinden kastımız nedir? Yani 85'ten 84'e düşünce daha da düşecek. Bunu bekleyeceğiz. Ha bir de şu var, şunu lütfen yanlış hesap etmeyelim. Yani %85 olduğunda TÜİK verilerine göre konuşuyorum. Artış %85 iken 84 olduğunda %84. Yani düşüş trendi güzel ama bu %70'e de indiğinde fiyatlar azalacak anlamına gelmiyor. %70'lik bir artış olacak anlamına geliyor. Yani bu %50'ye bile inse %50'lik bir artış olacağı anlamına geliyor. Çünkü zaman zaman işte enflasyon düşüyor ama fiyatlar düşmüyor deniliyor. Düşmez. Yani o fiyatların zaten Türkiye'de düştüğünü ben hiç görmedim ya. Yani böyle çok zorlama bir ürünle ilgili bir mücadele yoksa böyle özel falan hani işte o markette satacağız yok tarım krediye getireceğiz 3 lira daha ucuz satacağız falan gibi bir zorlama durum yoksa ben Türkiye'de herhangi bir ürünün ya da hizmetin fiyatının düştüğünü görmedim. Yani mesela şimdi süt fiyatları düşecek mi? Hani bu marketlere falan baskınlar vesaire işte kapatılan marketler, fahiş fiyatlar onlar bunlar yok. İşte onlar FETÖ'cü mü bilmem ne mi falan bir sürü şey yapılıyor ya şu anda. Mesela 10 gün sonra biz sütün fiyatının düştüğünü görecek miyiz? Ya görsek keşke, etin fiyatının mı düştüğünü göreceğiz? Meyvenin mi sebzenin mi fiyatı düşecek? Ya keşke görsek de. Memur ve emekliler. Şimdi onların zam oranları aslında tam anlamıyla netleşmedi ama yavaş yavaş belli olmaya başladı diyebiliriz. Neden? Kasım ayı enflasyon verilerine göre bir hesaplama yapıldı. Ama netice itibariyle tabii ki Aralık ayına da bakılacak. Yani Aralık ayından sonra da yeni bir hesaplama yapılacak. Ama şu anki tabloya baktığımızda 2022 yılının ikinci dönemi için %7 toplu sözleşme zammı vardı. Enflasyon da %7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamlar %15.11'e ulaşmış. Yani %15.11 şu an görünen memur ve emekli zam oranı. Aralık ayı enflasyonu eğer düşerse %15.11 geriye çekilecek. Eğer aylık enflasyon yükselirse %15.11 artan aylık enflasyon kadar yükselecek. Yani aşağı yukarı %15 seviyesinde şu anda memur ve emekliye gelecek olan zam, öyle görünüyor sevgili dinleyiciler, şu anki hesaba göre. Ama dediğim gibi Aralık ayı enflasyonu da beklenecek bir yandan. Ha, düşer mi? Ya Aralık ayı için söylüyorum, yıllık oranı bilemeyeceğim ama Aralık ayında düşer mi enflasyon? Düşerse daha az zam. Yok, düşmez, bir miktar daha TÜİK verilerine göre ne bileyim %2 daha falan artarsa ona göre bir artış olacak. Ama netice %15 seviyelerinde görünen o. Ama yeniden değerleme oranı biliyorsunuz kaçtı Türkiye'de? %122 mi %126 mı, artık karıştırdım, öyle bir şey. Yani yeniden değerleme oranımız o aslında. Ama zam gelince %15 şu anda görünen o. %122.93, evet yanlış söylemiş olmayalım onu da. %122.93, ya bu yeniden değerleme oranı dediğimiz oran var ya, şu an belki farkında değiliz ama gerçekten çok ağır. Neden ağır? İşte mesela 1000 liraya bir şey çıkartıyorsanız değil mi, pasaport. Ya 1000 liraysa üzerine %122 geldiği zaman bu demektir ki 1200 lira daha gelecek üzerine. Yani 1000 lirayken 2200 lira olacak yani. Ki öyle zaten fiyatlar açıklandı. Şu an ben tahmini örnek verdim ama. Ya ödediğiniz vergiler, harçlar, resmi kurumlara ödediğiniz işte vergiler. Bunların hepsine böyle zam gelecek. Bu bedeller böyle artacak yani %122. Sonra ne oldu ya falan. İşte bu yeniden değerleme oranı oldu. İYİ Parti'nin asgari ücret zam teklifi falan var. Bunlardan bahsedeceğiz. DİSK'ten gelen asgari ücret teklifleri var. Bunlara da bakacağız ama bir reklam aramız var önce. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. İlk bölümü biraz böyle ekonomi vesaire falan derken uzun tutmuşuz. Bu bölüm dolayısıyla biraz daha kısa olacak gibi ama şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Bir dinleyicimiz diyor ki, daha bu sabah Çemberlitaş'tan Sirkeci'ye giden tramvayda bize yeşil yanarken geçiş sağladı. Tramvay bize yeşil yanarken geçiş sağladı. Yolda tramvay varken bize yeşil yandı diyor. Sinyalizasyon iyi çalışmıyor demek istiyor dinleyicimiz. Günaydın öncelikle. Peki, başsağlığı mesajları var, çok teşekkür ederim. Marketlerden bahsediliyor yüksek fiyatlar. Kimse petrol niye düşmüyor diye bahsetmiyor. Petrol düşerse her şey rahatlar diyor. Peki Ayhan Bey. Şimdi bir başka dinleyicimiz demiş ki, her gün güncel döviz, altın ve akaryakıt fiyatlarının yanı sıra her gün bulunan petrol, doğalgaz, sirke, lollipop rezervleri ve nerede bulunduğunu içeren bir başlık açar mısınız, yetişemiyoruz diyor. Valla onu tabii açamayız ama ara ara haber verebiliriz. En son neydi? Yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep'te petrol bulunmak üzere denildi. Bir ruhsat verildi. Seçim öncesi biliyorsunuz bu tip haberleri daha çok duyarız biz. Her seçim öncesi Türkiye'de muhakkak bir yerlerden petrol çıkacağına dair, petrol yataklarının olduğuna dair, zaman zaman işte doğalgaz oradan buradan şu kadar doğalgaz çıkacak haberlerini bugüne kadar hep duyduk. Olmasın mı? Olsun tabii ki. Keşke çıksa, keşke görsek ama bugüne kadar önceki tecrübeler bize bunu getirmedi. Umarız bundan sonra getirir. İsmail Bey diyor ki, ülkede sadece ölüm haberleri gerçek. Onun dışında her şey yönetenlerin istediği gibi şekilleniyor ve maalesef bu gidişat ülkeyi tamamen yok olmaya doğru götürüyor demiş. Böyle bir mesaj göndermiş. Esenciles'te olağan bir gün diyor Ömer Bey. Esenyurt'ta Afrikalı bir kadın çırılçıplak sokaklarda dolaştı diye bir link göndermiş. Evet, linki açtım şimdi. Evet, yani kimse de çok şaşkın değil bu arada. Yani bir kadın, tabii burada çok net çekmemişler. Doğal olarak belki de biraz bozulmuş görüntüler, normal. Bir kadın çırılçıplak geziyor. Olağan bir gün demiş dinleyicimiz. Valla olağan karşılamış herkes, öyle görünüyor. Günaydın. Eczaneler almadıkları poşet parasının beyanını verip vergisini de ödüyor diyor bir başka dinleyicimiz. Şimdi eczaneler demişken eczanelerden gelen şu uyarıyı hatırlatalım. İlaç stokları eriyor. Sürekli söylüyorlar bunu. Ama anlatamıyorlar herhalde. Yani anlatıyorlar da anlaması gerekenler anlamıyor herhalde. Birçok antibiyotikli, ateş düşürücü de, soğuk algınlığı ilaçları eczanelerde bulunmuyor. Sadece bunlar da değil. Çok daha fazla ulaşılması gereken ilaçlar var. İşte onkolojiden ulaşılması gereken ilaçlar var. Ulaşılamıyor. Çünkü stoklar yok. Eridi. Alınamıyor. Gelmiyor. Depolarda ilaç yok. Eczanelerin elindeki ilaçlar bitiyor. Şimdi zam gelecek diye ilaçları bekleten depolar olduğu söyleniyor ama bununla alakalı bir yandan bakanlıkta bir çalışma yürütüyordu benim bildiğim kadarıyla. Umarız daha büyük sorunlar olmaz. Çünkü endişeliler, eczacılar da endişeliler. Yani diyorlar ki hani bize gelip ilaç soruyorlar, biz yok diyoruz. Soruyorlar, yok diyoruz. Çünkü stok eridi. Yok, elimizde yok gerçekten. Vatandaşla bu sefer muhatap oluyoruz, karşı karşıya kalıyoruz. Sen de var ama bana vermiyorsun mu diyor. Ve bir tartışma çıkıyor. Bu ileride kavgaya da dönüşebilir diye endişeleri de var haklı olarak. Bunu anlatmaya çalışıyorlar uzun süredir ama maalesef bir karşılık yok. Ve yurt dışından ilaç firmalar getirmiyor tabii. Diyorlar ki bu kur üzerinden biz getirmeyiz. Yani sizinle anlaşmamız bizim ne kadar? Şu anda kur ne kadar? Ya bu artmadığı sürece getiremeyiz diyorlar bu sefer. Devam ediyorum. İsveç Başbakanı'ndan Türkiye ile ilgili bir mesaj var sevgili dinleyiciler. O da şu: İsveç dışındaki ülkelere yönelik olsun veya olmasın İsveç'in terör üssü olmasına izin vermeyeceğiz diyor. İsveç Başbakanı böyle bir açıklama yapıyor. Yani Türkiye lehine gelen bir açıklama olmuş oldu bu. O nedenle bunu paylaştık. Biliyorsunuz dün programda konuştuğumuz bir başka konu vardı. Necmettin Batırel hadisesi. Daron Acemoğlu ile ilgili vermiş olduğu ırkçı mesajlar vardı. Ardından yani işte geri adım atmak veya özür dilemek yerine bir adım daha atıp ben işte onun efendisiyim vesaire falan gibi saçma başka bir açıklama gelmişti. Şimdi bu kez hem Profesör Daron Acemoğlu'ndan hem de CHP'den özür dilediğini belirten bir açıklama yaptı. Bu tweetim yanlış yoruma yol açmıştır. Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum. Benim Ermeni cemaatine yönelik ırkçı bir yaklaşımım olamaz. Attığım tweetin bu şekilde yorumlanması üzerine bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Yıllarca kapalı çarşıda kuyumculuk yaparken Ermeni meslektaşlarımla uzun süre ticari hayatım olmuştur. Hiçbir problem yaşamadım diye bir açıklama yapmış ya da bu açıklamayı yapmak zorunda kalmış, anlaşılan bu. Devam ediyoruz. Sahte doktor Ayşe Özkiraz vardı biliyorsunuz. Onun tutukluluğuna bir itiraz yapıldı. Ancak bu itiraz reddedildi mahkeme tarafından. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Ve bir de programın başında söylemiştim. Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağı'nda yol kenarına bırakılan yaklaşık 30 çuval vardı. İçindeki kimyasal madde paniğe neden olmuştu. Üzerlerinden duman çıktığı bilgisi vardı. Çevreye koku yayıyordu. Hemen oraya işte özel kıyafetiyle giden görevliler vardı. Onlar incelemeler yaptılar. Üzeri toprakla kapatıldı. İş makineleriyle alandan kaldırılacaklar. Belki de şu ana kadar kaldırılmış da olabilirler. AFAD ekipleri oraya gittiler. Kim bıraktı? Yani bunların hepsinin tespitinin yapılması lazım. Bir kimyasal madde olduğu söyleniyor. Üzeri toprakla örtüldü. Oradan kaldırılacak. Ama kim bıraktı? Nasıl bıraktı? Ne cesaretle bıraktı? Herhalde bunun da bir soruşturması yapılacaktır diye tahmin ediyoruz. Artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün Zeki Müren'in doğum günü. 6 Aralık 1931 tarihinde doğmuştu Zeki Müren. Ve Zeki Müren gibi bazı isimler var ki hayatımızda, onlar ölmezler. Yaşamaya devam ederler. Şarkılarıyla, sesleriyle, eserleriyle. Zeki Müren de onlardan birisi ve dolayısıyla biz de size Zeki Müren'in seslendirdiği şarkılardan birisiyle veda edeceğiz.
Kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.
Evet sevgili dinleyiciler, Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Güzel Şeyler programında Bediye Ceylan güzelce sizlerle birlikte olacak. Zeki Müren'i bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Bir kışı vardır, her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır, her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır, akar damla damla, sel olur gider. Her